İyi akşamlar efendim. 26 Nisan 2024 Cuma saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz ne demek? Yani ne demek? Merak ettiğiniz muhtemelen bu merakınızı gidersem bile ne işimize yarayacağını bilmediğimiz bir yığın şey var. Ne demek? Bakacağız bakalım. Bizim siyaset böyle, enteresan yani. Neyse, bakalım şimdi. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiyor. Ne demek?
Günümüzün Hitler'i ve Nazileri, Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldüren katillerdir. Hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de soykırım yapan İsrail'i hedef aldı. İsrail'i koşulsuz destekleyen Amerikan yönetimini krizi derinleştirmekle suçladı. Biden'a mesaj gönderdi. Bu açıklamadan sonra Erdoğan'ın Washington ziyaretinin de ertelendiği duyuruldu. İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının ardından Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. On binlerce çocuk ve kadını katleden, sivilleri toplu mezarlara gömen Netanyahu yönetimi şimdi gözünü refaha dikti.
Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını Gazze kasabı olarak tarihe utançla yazdırmıştır. Ey Netanyahu, duam şu: Ya Rab, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu Siyonistleri kahru perişan eyle.
Amerika ise İsrail soykırımının en büyük destekçisi olmakta kararlı. Son olarak Temsilciler Meclisi İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardım onayladı. Washington'ın artan desteği Amerikan halkının da tepkisini çekti. Ülke genelinde birçok üniversitede Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi. Polis gösterilere sert müdahale etti. Kudüs platformu konferansında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerikan yönetiminin İsrail'e desteğine tepkiliydi. Erdoğan, Biden yönetimine seslendi.
Amerikan yönetimi, İsrail'e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine vesile oluyor. Amerikan yönetimi Gazze'ye bakmalı, İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerini görmeli, bunun engellenmesi için gayret etmelidir.
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gözler 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da gerçekleşeceği söylenen Biden görüşmesine çevrilmişti. İlk açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'den geldi. Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili takvime alınmış bir program olmadığını söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın kaynaklar da Amerika gezisinin ertelendiğini duyurdu. İddiaya göre erteleme talebi program değişikliği nedeniyle Erdoğan'dan geldi.
Evet, biz devam edelim. Özgür Özel Denizli'deydi ve orada görüyorsunuz motora bindi. Bir belediye başkanıyla beraber. Neyse, motorun adını söylemeyelim şimdi, reklam olur mu olmaz mı bilemem. Dolayısıyla söylemiyoruz. Siz biliyorsunuz ama. Mücadele de ederiz, müzakere de ederiz dedi.
Sizlere güç veren, sizlerden güç alan, sokaktan korkmayan, müzakere de eden, mücadele de eden, yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık. Beraber miyiz? Beni seven arkamdan gelsin.
Seçmene seslenip yeni yol haritasını anlatırken kurduğu cümleler dikkat çekti Özgür Özel'in. Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir diyen Selefi Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi. Mücadele de ederim, müzakere de dedi.
Seçmen bizden mücadele beklerken müzakereyi de sürdürmemizi istiyor. Şundan emin olun, Özgür Özel nerede, kiminle konuşursa, kimle müzakere ederse etsin, suni gündemlerin peşine takılmaz.
31 Mart'ta AK Parti'den CHP'ye geçen büyük şehirlerden Denizli'deydi Özgür Özel. 31 Mart öncesi il başkanına seçimin kazanılması halinde kırmızı motosiklet hediyesi söz vermişti. Sözünü tuttu.
Bayağı da kalıcı yapmışlar. Ne söz vermiştik? Motor alacağız, belediyeye motor.
Kazandığımız belediyeye motorla gideceğiz.
Özel kaskını taktı, il başkanının kullandığı motorla belediyenin yolunu tuttu.
Çok çalışacağız, sorumluluğun farkında olacağız. Yakaladığımız fırsatı değerlendireceğiz. Bu fırsat Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini yeniden yazma, Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapma fırsatıdır.
Denizli'den sonra memleketi Manisa'ya geçti Özgür Özel. İktidar mesajları verdi.
İlk genel seçimlerinde yeniden birinci çıkarak bu haritada gördüğünüz kırmızı yerler yetmez. Bütün Türkiye'yi kırmızıya boyayarak, ortasına ay yıldızlı al bayrağı koyarak Türkiye'nin yüzünü güldürmeye, Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya geldik.
Evet. Bunu da geçelim. Şimdi gelelim içi boşaltılan belediyelere.
Belediyelerin içinden geçmişler. Boyama kitabı var. Seçim kampanyası bastırmışlar bu boyama kitabını. 700 bin lira.
AK Partili eski başkan Osman Zola'nın seçim propagandası için dağıttığı boyama kitapları için belediye bütçesinden harcanan 700 bin lira sadece küçük bir kalem. CHP'li Nuri Çavuşoğlu'nun 11 milyar borçla devraldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi'ndeki harcama kalemleri dikkat çekici.
Bir sene içinde afiş brandaya 60 milyon lira harcamış bir belediyedeyiz.
Bir rapor hazırlıyoruz. Ben bu raporu belediyelerimizin borçları, toplam borcu, önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüğümüzde de yerel yönetimlerle ilgili başlık altında bunu da değerlendireceğiz.
Hiç kullanmadığım otobüslerim, minibüslerim varmış. Ayda iki defa bir yere gidip gelen kiralama maliyeti 300 bin lira bir otobüsün. Bu otobüs sadece geçen ay iki yere gitmiş. 150 bin liraya geliyor gidişi gelişi.
31 Mart öncesi AK Partili başkan döneminde fazladan kiralanan 45 aracı sergilemiş, iade etmişti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu, kullanılmayan yeni araçlar buluyoruz diyor. Isparta'nın Gelendost Belediyesi'ni kazanan İyi Partili Başkan Mustafa Özmen de koltuğa oturur oturmaz önünde AK Partili eski başkanın aldığı plaketin 54 bin liralık faturasını buldu.
Anlıyoruz ki buradan da bizden önceki sayın başkanın aldığı ödülün parasını da biz ödeyeceğiz.
Gelendost ilçesinin eski AK Partili başkanı Mustafa Sezgin 3 Kasım 2023 tarihinde Kayseri'de Akdeniz'in en başarılı başkanı ödülünü aldı. Ancak o ödülü başkanlığını yaptığı belediyenin parasıyla aldığı ortaya çıktı. Çünkü organizasyonu düzenleyen şirket belediyeye 54 bin liralık fatura gönderdi.
4 Nisan itibariyle 322 milyon civarı bir borcumuz var. Günü gelmiş ödemesi gereken borç bunlar.
Yalova'nın Çiftlikköy Belediyesi de AK Parti'den CHP'ye geçti ama 322 milyon lira borçla ve ödeme tarihi de gelen borçlar.
Maaşları ödedikten sonra bu 322 milyonun karşılığında kasamızda da 1 milyon bir para var. Dönemeyen bir sistem var.
150 milyon aşan bir borcumuz var. Maalesef belediye planımız var.
31 Mart seçiminde CHP'den AK Parti'ye geçen Zonguldak Devrek'te de devredilen borcun 250 milyon lira olduğunu açıkladı AK Partili başkan.
Evet, gördünüz. Cumhuriyet Halk Partili belediyenin borcunu da söyledik. Devrek'te, Zonguldak'ta. Onu merak edenler de var. Fakat bütün bunları toplamından herhalde bir mana çıkartıyorsunuz değil mi? Ne demek olduğunu herhalde hepimiz anlıyoruz. Yahu biz kamu kaynaklarını bu insanlara emanet ediyoruz ya. Milletçe bizim vergilerimiz, çocukların geleceği. Gıdası, yemeği, içeceği. Okullarda bir öğün verecekler diye söz verdiler, onu da gerçekleştirmediler. Söz verip gerçekleştirmedikleri neler var? Üniversite öğrencilerine indirimli işte telefon şu bu sözü verdiler biliyorsunuz. Onların da çoğunu ödemediler. Ama bu arada ne yapıyorlarmış görüyorsunuz. Çarçur ediyorlar paraları. Çarçur ediyorlar. Hem de bir de böyle akıllı mantıklı şekilde de değil. Hani bir yetişkin insanın yapacağı biçimde de değil. Böyle yani acayip garip bir kamu düzeni. Sersemce bir kamu düzeni. Kamu düzeni demişken şimdi biraz bekleyelim bunu ya. Biz görünmeyeceğiz mi bunu? Görelim mi bunu bir kere? İbrahim Efe, AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi. Tanıştıralım efendim. Ta kendisi. Şimdi bu yaptığı ne demek? Bununla ilgili özür dilemiş ama özür dilerken de şöyle demiş. Öfkesinden takla atmış. Ya insanlar hani kavga da etmiyor ya. İnsanların da ayarı bozulmuş. Civarındaki insanlar da dengelerini kaybediyor filan. Garip bir durum yani. Yani bu bir çeşit, bu da modern sanat eseri gibi. Hani sergilenebilir. Yani Biennale'de filan performans sanatçıları var biliyorsunuz böyle. Biliyorsunuz. Şimdi bu haberi izleyelim. Bakın sonra diyeceklerimiz var.
Dikkat edeceksin lan. Sakin ol. Gitmedi de.
Bunu saldırıyorlar lan. Polis!
Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm.
Kendini yere attığı, yuvarlandığı görüntülerle gündeme gelen AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, öfkeme yenik düştüm açıklaması yaptı. Özür diledi ama AK Parti tarafından disipline sevk edildi.
Dikkat edeceksin lan. Sakin ol. Gitmedi de.
Şuna bak, şuna bak, neler yapıyor. Yazıklar olsun size. Bak. Yalandan.
İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çıkan yetki tartışması sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, asfalt ve yol yapımı tartışmasının yaşandığı adrese gitmişti. AK Partili İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe de Fatma Kaplan Hürriyet'in önünde hiçbir müdahale olmadığı halde kendini yere attı. Yerde yuvarlandığı yetmedi, ayağa kalktı, bir daha kendini yere attı AK Partili meclis üyesi. Saldırıya uğradığı iddiasıyla polisten dahi yardım istedi.
Şuna bak neler yapıyor. Yazıklar olsun size. Bak.
Bunu saldırıyorlar lan. Polis!
Kendi kendine bağırıyor,
Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum.
Kendini yerden yere atan AK Partili meclis üyesi o görüntüler için özür diledi. Ama partisi tarafından disipline sevk edildi.
Efendim, AK trollerden sonra AK güvercinler. Taklacı ama. Marina Avramovic, bir Sırp performans sanatçısı. Dünyaca ünlü, bütün Biennallerde. Vallahi kıskanır. Kıskanır yani. Böyle bir performansı kıskanır. Yani bu 40 takla atma deyimi var ya, işte tam karşılığı bu. Hani ne için 40 takla atılıyor? Onu da Karabük'ün eski belediye başkanı, MHP'li belediye başkanı söylüyordu, hatırlarsınız. Şimdi hatırlatmayacağım, şimdi başka bir şey hatırlatacağım. Bir vakitler hasbelkader İçişleri Bakanı olmuş İdris Naim Şahin. Hatırlıyor musunuz? Şunu bir dinleyelim de bakın.
Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bak. Oyna. Nasıl oynarsın? Çalsın. Çal bak.
Evet. Biraz fonda kalsın bu. İdris Naim Şahin 2012. O zaman İçişleri Bakanı. Efendim, diyalog şöyle, bir daha söyleyeyim mi? Bu da absürt. Seni çok seviyorum diyor vatandaşımız. O da diyor ki nereden bileyim, bir takla at da inanayım diyor. Sonra işte atmıyor. O da diyor ki o zaman oynayalım diyor. Ya da oyna çalsınlar. Duygularını takla atarak ifade eden bir parti. Enteresan şekillerde. Acaba bunların akademisinde mi öğretiyorlar ya? Nasıl yapıyorlar yani? Abi tutturamadın mı takla at. At abi, dön 3-5 kere. Evet, şimdi bu haberden çıkacağız da nasıl geleceğiz? Kamuda tasarruf, orada da bir takla var. O takla da Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan. Kamuda tasarruf yılın ikinci yarısındaymış. Nasıl yani?
Efendim? efendim, harcama kontrolü ve kamudaki tasarruflarla ilgili olarak büyük bir tedbir sürecine giriyoruz. Buna makam araçları ve saraylardaki...
Her alanda tasarruf yapacağız, her alanda. Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak.
Temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak artış gündeme gelecek. Kamu çalışanlarının maaşlarındaki artış gündeme gelecek. Kamuoyunu bir taraftan da hazırlamaya çalışıyor. Bakın, tasarruf ediyoruz. Siz de biraz bu maliyete katlanın. Çok fazla artış talep etmeyin.
Aylardır kamu harcamalarında tasarruf söylemi var ama tasarruf nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak sorularına yanıt yoktu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Now Haber'e her alanda tasarruf yapılacak dedi. Tasarrufun başlangıç tarihini de 2024'ün ikinci yarısı olarak açıkladı. Yani tam da emekli ve memur zamlarının yapılacağı dönem.
Zamanlamayı öyle bir yapıyor ki bu taleplerin olduğu bir dönemde dönüp onlara desin ki ya bakın işte biz çok zordayız, işte zaten tasarruf ediyoruz. Bu konuda sizin biraz fedakarlıkta bulunmanız lazım.
Tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik.
Efendim, hemen bir soru. Harcama kontrolü ve kamudaki tasarruf. Ama çok ayıp. Bakan Bey'e de ayıp. Lütfen bir saniye.
Now TV'nin Benden Söylemesi programının sunucusu Merve Yıldırım da Mehmet Şimşek'in katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeydi. Bakana kamuda tasarrufu sordu.
Buna makam araçları ve saraylardaki...
Her alanda tasarruf yapacağız. Her alanda.
Yılın ilk 4 ayında 250 milyar lira faiz ödemişiz. Buna ilişkin ne tür tedbirler gündeme geliyor değil mi? Kamu özel işbirlikleri, işte yapılan yollar, havaalanlar, hastaneler vesaire üzerinden bu satın alım garantileri var. Buradan kamuya gelen yükün azaltılmasına ilişkin bir tartışmayı da ben görmüyorum.
Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Sadece ne zaman, hangi sıralamayla ve hangi dozda yapacağımıza programın ihtiyaçlarına göre karar veriyoruz. 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak.
Daha fazla emekli aylık artışı istemeyin. İşte asgari ücrete zam yapmasak sesinizi çıkarmayın.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, kamuda tasarruf için belirlenen tarihin maaş artışlarının yapılacağı tarih olmasına dikkat çekti. Mayıs'tan bu yana sadece parasal sıkılaştırma adımı atılmasına yönelik eleştiriler de Mehmet Şimşek'in gündemindeydi.
Parasal sıkılaştırma politikalarında beklenen sonuçlar alınamazken ekonomimiz mevcut durumda aynı anda hem yüksek faiz hem de yüksek enflasyon kıskacında kalmıştır.
Bazı kesimler işte şu yapıldı, bu yapıldı, enflasyon niye hala inmiyor değerlendirmelerinde bulunuyorlar. Bunun bir süreç olduğunu, para politikasının gecikmeli bir şekilde etkide bulunduğunu bir kere hatırlamak lazım.
Bir yıl uzun bir zaman. Ben enflasyonla mücadele etmek istiyorum diyorsun. Göreve geldiğin tarihte %39.57 olan enflasyon şimdi %75'e doğru gidiyor. Hala zaman alıyor. Biraz sabır gösterin falan diye.
Yüksek enflasyon, yüksek faiz, yılın ikinci yarısına bırakılan kamuda tasarruf tedbirleri. Ekonomideki sıcak başlıklar.
Şimdi tasarruf lazımsa neden hemen yapılmıyor? Ha, belki tasarruf diye anladıkları çalışanın, emeklinin, insanların alım gücünü daha da zayıflatacak. Hiç onların kabahati olmadığı halde bu programları uygulayanlar kendileri. Onları sırtına yükleyecekler de o yüzden diye söyleyen yorumcular var. Gördünüz. Olabilir ama çok ilginç. Diyor ki Mehmet Şimşek, ne yapacağımızı biliyoruz diyor. İnsanın inanası gelmiyor, öyle titrek bir sesle söylüyor ki. Hemen aklına da insanın şu geliyor, da nasıl yapacaklarını bilmiyorlar herhalde. Şimdi bu sorunun cevabı olmadığı için bizim Merve de, Merve Yıldırım da soruyu sorunca bir an korktum. Dedim Mehmet Şimşek de Efe Yıldırım'a, şu İzmit Belediyesi AK Partili meclis üyesine, İbrahim Efe. Ondan ilham alıp acaba dedim takla atar mı? Bir an korktum yani, ama kaçarcasına uzaklaştı. Bir de bu tür ortamlarda böyle bir itiş kakış. Ya daha sakin olamıyor mu bu? Bu kadar kalabalık, efendim sürüklenen insanlar filan. Enflasyon böyle düşmez. Tasarruf da böyle olmaz. Bir kere insandan tasarruf etmek lazım. Bu nedir, lüzumsuz bir sürü insan? Nedir yani? Ya bunların yaptığı, bakın ekonomi programı falan değil bu. En basit şeyler, hepimizin aklına gelebilecek en basit şeyler. Kendi hatalarını insanların üstüne yıkmak. Efendim gelir sürekli düşsün, enflasyon bir şekilde duracak filan. Elbette öyle. Ekonomi öldüğü zaman enflasyon durur tabii, ayrı mesele. Bunların yaptığı, bu konuşmalarla filan yaptıkları bu ekonomi zirvesi. O da ayrı hikaye, bir çeşit Davos taklidi. Uludağ diye ismini koydular. Niye Sapanca'da yapıyorlar onu da bilmiyorum. Bunların yaptığı at üstünde dümbelek çalmak. Ne olduğunu biliyor musunuz bu deyimin? At üstünde dümbelek çalmak. 17. 18. yüzyıl gibi Osmanlı ordusunun düzeni bozulunca. Bir de yani 3 yerde şey yapıyorlar. Yoklama yapıyorlar. İstanbul'da, sonra Davutpaşa'da, ardından Sofya'da. Acaba giden var mı? Bırakan var mı? Kaybolan var mı? Savaşmayan niyeti olmayan askerleri o zamanlar motive etmek, gaza getirmek için at üstünde dümbelek çalan bir birlik varmış. Onların yaptığı o. Evet. Geldik şimdi emeklilikte işe takılanlara. Neden? Herkes çünkü başının çaresine bakmak zorunda. Sorumluluğunu almak zorunda hayatının. Kimse bir çare üretmiyor. At üstünde dümbelek çalıyorlar. Emekli de emekli olduktan sonra çalışıyor.
Ülkemizde milyonlarca emeklinin büyük bir kısmı çalışmaya emekli olduktan sonra da devam ediyor.
Aldıkları ücret yaşamlarını idame ettirmede, sürdürmede hiç yeterli değil. Bunlardan bir tanesi de benim. 52 senelik hizmetin karşılığında şu an 10 bin lirayı da en son galiba 11.400 olmuş. Onu da hayatımı bununla götüremiyorum. Emekli bir öğretmenim. Özel dershaneler gibi dershanelerde çalıştım uzun yıllar. Düştüğüm duruma bakın.
52 yıllık kimya öğretmeni. Emekli ama çalışmak zorunda. O ve onun gibi çalışan emeklilerin sayısı 5 milyon 621 bin oldu. Bu yaklaşık 15 milyon emeklinin 3'te 1'i demek. Yani 3 emekliden biri çalışıyor, çoğu da kayıt dışı.
Ülkemizde 1 milyon 871 bin 897 emekli sosyal güvenlik destek primiyle çalışırken yaklaşık 3 milyon 750 bin emekli yine çalışma hayatının içinde, ancak bu kişiler kayıt dışı çalışmayı tercih etmek zorunda kalıyorlar.
Kuaförüm, aynı devam ediyorum valla. Emekli olduğum halde devam ediyorum. Emekli olunca tabii yatmıyor ama mecburiz, yani yapacak bir şey yok. Aldığımız 11.400 lira falandır. Ne yapabilirsin şu hayat pahalılığında?
En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkum. Hem çalışmak hem de zor çalışma koşullarını kabul etmek zorundalar.
Yurt dışındakiler niye çalışmıyor? Geliyorlar, her tarafı geziyorlar turist olarak.
Haritayı açıyorlar, buraya mı şuraya mı gidelim? Öyle bir Türkiye'nin böyle bir şansı yok.
Geçen sene oldum emekli. Çalışmaya devam ediyoruz tabii ki.
Çünkü gideyim bir dünya turu yapayım desin.
Ya Bağcılar'a zor gidiyoruz. Ne dünya turundan bahsediyoruz?
Çalışmıyor ama çok zor geçiniyorum. Kim verir bana, yaşım 70 olmuş artık, bu saatten sonra kim iş verecek? Bir sürü genç işsiz dolaşırken emekli ne yapsın? 10 bin lira maaşa geçirmektense bir ek ücret daha alıp bir şeyler kazandırmak istiyor.
Ya iş bulsanız siz de çalışacak.
Herhalde çalışırsın yani. Niye çalışmayasın?
70 yaşında iş bulsa çalışacak emekli. Kayıt dışı çalışan emeklilerin sayısı da her geçen yıl artıyor.
Emekli olanların çalışmalarına baktığımızda 2020 yılında emeklilerin %5.6'sı kayıt içinde sosyal güvenlik destek primiyle çalışıyordu. 2024'ün Ocak ayında 11.6'ya çıkmış durumda.
Hayır, böyle de yetmiyor. Ama hiçbir şey yapmamaktansa kendi adıma bir şeyler üreterek bir sonuca varmaya çalışıyorum. Yetmiyor tabii ki yani.
10 bin lira nedir ya 10 bin lira? İki kere markete girersin, 10 bin lira budur ya. Kendileri 180 bin lira alırken 10 bin lira nedir? En ucuz kiranın 10 bin lira olduğu bir ülkede 10 bin lira maaş nedir ya?
Ya Bağcılar'a gitmek de mesela ama o kadar kolay değil. Gayet güzel tarif ettiler, diyecek bir şey yok. Dünyayı gezmek ne demek? Ama buna imkan var. Bundan emin olun. Patron sizsiniz ve günün birinde muhakkak olur. Doğru dürüst bir plana disiplinle uyan bir hükümet olduğunda olur. Dünyayı da gezersiniz. Bunu çoktan hak ettiniz. En az mutsuzluğunuz kadar uzun sürecek bir mutluluğu hak ettiniz. Gelelim şimdi esnafa. Onların da derdi başını açtı. Esnaf sattığını yerine koyamıyor.
Kapıyı açtın, en kötü 1.000 lira 1.500 lira para yazdı. İş yap yapma. Vergisi, muhasebecisi, kirası, stopajı, yediğin içtiğin faturası, sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Perişan haldeyiz şu anda.
Bir kilo boya biz 65'e 50'ye alıyorduk geçen sene. Bu sene 175 lira. Şu an saat 1'i 10 geçiyor. Daha sifte yapmamışız.
Saat 12'de yaptığım siftah bu.
15 lira.
15 lira.
Tıraş da değil.
Tıraş değil.
Siftahsız günler geçiren, giderleri gittikçe katlanan esnaf sattığı ürünün, malın yerine yenisini koyamıyor. Yeni ürün alacakları zaman büyük zamlarla karşılaşıyor. Sattıkları ürüne zam yapınca da satışları bıçak gibi kesiliyor. işleri durma noktasına gelen küçük esnaf borç içinde.
Arabam vardı, arabamı sattım, ben vergimi ödedim.
Elindeki avucundakini satıyorsun, kredi çekiyorsun, kredi üstüne kredi. Eninde sonunda batıp gidiyorsun.
Cam ve çerçeve işiyle uğraşan Erol Yılmaz'ın da en büyük derdi sattığı, kullandığı ürünlere sürekli zam gelmesi. Örneğin cam, geçen yıl metresi 150 liraydı, şimdi ise 300 liraya yükseldi. Durum böyle olunca fiyatlar yükseldi, işi azaldı. Günün yarısına gelmemize rağmen henüz Erol Yılmaz bir iş yapamadı.
Böyle giderse tabii ki kapatacaksın. Ne kadar dayanabileceksin?
Öğle vakti kimse yok.
Evet, kimse yok çünkü gerçekten ürünlerimiz pahalı yani. Pahalı aldığımız için de pahalı satmak zorundayız. Ben artık zam yapmaktan bıktım.
İşleri gittikçe azalan bir esnafta 30 yıldır kebapçılık yapan Vedat Polat. Öğle vakti en yoğun çalışması gereken bu saatte dükkanı bomboş. O da durum böyle olunca 15 personeli varken artık 3 kişiyle burayı, bu kebapçıyı çevirmeye çalışıyor.
Bu gidişle ben de bu işi bırakacağım yani.
Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bu sokağın esnafları siftah yaparlarsa kendilerini şanslı sayıyorlar. Çünkü hangi işi yaparlarsa yapsınlar birçoğunun işleri çok ciddi şekilde azaldı. Esnafın en büyük sorunuysa kira ve vergiler. İşte o masraflara yetişebilmek için birçoğu yanında kimseyi çalıştıramıyor, kendi çalışmak zorunda kalıyor. Onlardan biri de berber Enver Gökhan.
Çalıştıramam zaten. Çünkü elemanın sigortası, yemeği mümkün değil.
Bizim kiramız %100 zamlandı.
İş yeri kiralarında bir sınır yok konutlardaki gibi. Çoğu mal sahibi yüksek oranda zam yaptı. Faturalar, vergiler derken sırtındaki yük günden güne katlanıyor küçük esnafın. Satış varsa da kredi kartıyla yapılıyor çoğu kez. O da o an hesaba geçmiyor. Komisyonlar da yüksek.
İnsanlar da zor durumda olduğu için herkes kart kullanıyor. 10 TL'ye bile kart uzatıyor insanlar. Bankaların komisyonu şu şartlarda esnaf olmak çok zor.
Esnaf kepenk indirmemek için destek bekliyor. Ya da fahiş artışların önüne geçilmesini.
KDV oranları düşmesi en başta, faizler yüksek olduğu için esnafa uzun ödemeli kredi vermeleri lazım.
Köstek olmasınlar, artık böyle basmasınlar bize, biz kendi yağımızda kavrulalım.
Evet, işte bahsettiğim biraz önce, ekonomide bir hastalık var, düzelteceksiniz. Ekonomiyi öldürmek bir çözüm değil. Evet, öldürürseniz hastalık biter de. Şu anda yaptıkları o işte. Esnafın, insanların nefesini kesiyorlar, kestikçe enflasyon düşeceğini düşünüyorlar. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Geldik şimdi. Bu haber çok acayip yine. Yeni müfredat taslağı. Yusuf'taki Milli Eğitim Bakanı. Ontolojik burada. Bunun başlığı böyle. Onların kendi başlıkları da öyle. Bu yeni müfredat taslağında şunlar var. Ontolojik bütünlük, epistemolojik bütünlük, aksiyolojik olgunluk. Bakacağız birazdan.
Türkiye yüzyılı marif modeli. Bu bir parti programı. Bu bir eğitim programı değil. Yani içerisinde Cumhuriyet'in Atatürk vurgusu yok. Tekamül, belagat, kamil insan vurguları var. Ya bu vurgular aslında kendi ideolojilerine uygun bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini gösteriyor. Sanki bir tekkede mürit yetiştirecekler.
Eğitimde müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni müfredat taslağını askıya çıkardı. Yeni müfredatın ismi AK Parti'nin de sloganı olan Türkiye 100 yılı ismini taşıyor. Türkiye 100 yılı marif modeli.
Türk parasını aldığımızda ışığa tutar ve içinde Atatürk var mı yok mu diye bakarız gerçek olduğunu anlamak için. Bu metne baktığınızda içinde Atatürk. İçinde Atatürk yoksa bu metnin aslında ne olduğunu, ne başladığını Türk halkı çok çok iyi.
Eğitim İş Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı'nın AK Parti döneminde dördüncü kez yenilediği müfredatta Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu nerede diye soruyor. Bir de 22 yıldır işlenen müfredatta ahlak, erdem yok muydu diye. Çünkü AK Parti'nin sloganı olan Türkiye 100 yılı başlıklı yeni müfredatın amacını anlatan 109 sayfalık metinde en çok da ahlak ifadesi kullanılıyor. Epistemoloji, ontoloji bile var ama Atatürk bir kere geçmiyor.
Ahlak, erdem, sabır, kamil insan diyenlerin aslında buradan ne anladıklarını ÇEDES ve benzeri projelere baktığımızda çok net görebiliriz.
Ben de diyorum ki cemaat ya da tarikatta ben hukuken protokol imzalayamam zaten. Ha ben STK diyorum, hukuk içerisinde STK olarak bana başvuran kişilerle ben bakarım. Yetkili iseler imzalarız.
Öğrencilerin gelişim düzeyleri, duygusal ve zihinsel gelişim düzeyleri eğitim bilimi açısından çok önemlidir. Siz bu yaştaki çocuklara cihattan bahsediyorsan nasıl bir anlayışa sahip olduğunuzu gösteriyorsunuz.
Dikkat çeken bir başka detaysa 2018 yılında çıkartılan cihat kavramının yeniden lisede okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatına girmesi, 15 Temmuz'un da cihat başlığında anılması. Cihada farz-ı ayn, yani her Müslümanın bizzat kendisini yapması gereken farz deniliyor. Müfredatta öğrencilere bir gün bile verilmeyen beslenme de var.
Okullarda bir öğün yemeği vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidar sağlıklı beslenmeden bahsediyor. Karanlıkta eğitime mahkum ettiği çocuklardan düzenli uykudan bahsediyor. Okullardan sporu, sanatı, felsefeyi okul dışına atmış bir anlayış spordan bahsediyor, sanattan bahsediyor.
Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isimli yeni müfredata eğitim sendikalarının tepkisine bakanlık henüz sessiz.
Şimdi neresinden başlayacağız? Bir sürü süslü gibi görünen cümle içinde kullandıkları, ne anladıklarını hiç benim tahminim bir şey anlamıyorlar. Cümle içinde kullanıyorlar. Ama ondan önce bir mesele var. Bakın Osmanlı'nın kurucu felsefesi. Bunu borçlu olduğumuz zihinlerden, beyinlerden biri Şeyh Edebali. Şeyh Edebali. Burada ona bile sırt çeviren bir yaklaşım var. Yani Osmanlı'nın mayasına bile. Şeyh Edebali'yi niye söyledim şimdi? Çünkü bizde cihat değil gaza var. Ve onu bir şekilde bizim kültürümüze sokan da Şeyh Edebali ve onun gibi kurucular. Cihat değil gaza. Onların bunlardan haberi var mı yok mu bilmiyorum. Onlar efendim holistik filan şöyle şöyle böyle şeyler söylüyorlar. İşte holistik bütün. Bir de yani bunlara geleceğim. Bundan sonraki günlerde zaten tartışacağız. Çünkü bunlar benim açımdan çok ilginç yani. Epistemolojik kopuştan sonra biliyorsunuz eski Hazine Bakanı ile Nurettin Nebati ile kopmuştuk ya. Hepimiz koptuk, ekonomi de koptu biliyorsunuz. Epistemolojik kopuştan sonra şimdi epistemolojik bütünlük diyorlar, bağlamaya çalışıyorlar filan. Belki nereden akıllarına geldiyse. Ama her şey var, Atatürk yok, Cumhuriyet yok. Her yerde ahlak vurgusu var. Şimdi orada bir mesele var yani ahlakı bu kadar çok arıyorlarsa... Bir eksiklik hissediyorlar demektir. Ama o okullarda mı? Onu bilmiyorum. Bir defa adı olmaz. Yani Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. AK Parti sloganıyla, bir parti sloganıyla milli eğitim olmaz. Olmaz. Sonra bir de iyi beslenmeliler diye tavsiyede bulunmuşlar. Ya çocukları aç bırakan sizsiniz. İyi beslenmeliler. Bunu da bize tavsiye ediyorlar anne babalara. Sanki onlar besliyor. Şimdi benim buradan anladığım şu. Bütün bu şeylere geleceğiz hafta boyu. Önümüzdeki hafta tartışırız. Ontolojikti, şuydu buydu. Benim için son derece eğlenceli. Yalnız %35 sadeleştirilmiş ya. Şimdi endişem biz zaten cehalet yaratıyorduk. Cehalete yol açıyorduk okuldaki eğitimle. Şimdi de başına zır ekledik. Bununla beraber böyle sadeleştirerek. Olay tamamlandı zır cehalete. Endişem budur. Öyle bir kaygım var. Evet. Böyle bir yığın süslü laf. Öğretmene yumruk atanlar. Siz kendi öğretmeninizi sevip saymıyorsunuz bir kere. Yaşayamıyorlar. Ücretli öğretmenlik diye bir şey var. Atanmayan öğretmenler var. Geçinemiyorlar. Önce bir bunlara bakın ya. Öğretmene yumruğa tutuklama.
Öğretmenimizin hayatı sonlanabilirdi. Duvara vurmuş kafasını.
Planlı bir şekilde hani öğretmen dersine giderken koridorda resmen pusuda bekleyip orada bu mu diye sormuş. Korkunç bir şekilde yumruk atıyor.
Koridorda yürürken öğrenci velisi tarafından yumruklandı. Aldığı darbeyle başını dolaba çarptı. İstanbul Sarıyer'de Türkçe öğretmenine yönelik saldırı, görev yaptığı okulda protesto edildi.
Öğretmenler meslektaşlarına yapılan saldırıyı gözyaşlarıyla anlatırken saldırgan ifadesinde "Nereye vurduğumu hatırlamıyorum" dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çocuğumun yanımda ağlamasından dolayı anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla Necla Hoca'ya vurdum. Tam olarak nereye vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra okul dışına çıktım. Çok pişmanım.
Şiddet olayının yaşandığı Sarıyer'deki Profesör Doktor Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda hem veliler hem öğretmenler hem de eğitim sendikaları ayakta. Eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için yaşanan olayı protesto ediyorlar.
Öğretmen çok zor durumda. Dün tüm gün hastanede yanındaydık.
Kızım dün ağlayarak eve geldi. Anneciğim, öğretmenimiz böyle bir şeyi hak edemez. Çok üzgün olduğunu dile getirdi.
Sınıfta akran zorbalığı yaptığı için öğretmeni yerini değiştirmek istemiş. Daha önceden de okula birçok kere gelip sorun çıkarttığı bilinen bir veli.
İddiaya göre ortaokulda Türkçe öğretmenliği yapan Necla Ö, sınıfta akran zorbalığı yapan öğrencisini uyardı, yerini değiştirdi. Öğretmene tepki gösteren öğrenci babasını çağırdı. Oğlunun çağrısıyla okula gelen Aliçe, koridorda yürüyen öğretmeni yumrukladı. Genç öğretmen başını dolaba çarptı.
Arkasında ne, nasıl bir güç olduğunu bilmiyorum. Sese koştum ve o halde gördüm yani. Hepimiz tehlike altındayız yani.
Bu öğrenci kimin aracılığıyla geldi? Bu sorgulanabilir. Kaymakamlık aracılığıyla gelmiş olma ihtimalinden söz ediliyor.
Teşekkür ederim.
Şiddet olayıyla ilgili okul müdürü sessizdi. İl Milli Eğitim Müdürü ise okula gelerek velilerle görüştü. Milli Eğitim, Adalet ve İçişleri Bakanı sosyal medya paylaşımlarıyla şiddeti kınadı. Eğitim sendikaları ise okulda gerçekleştirdikleri basın açıklamasında hükümete çağrı yaptı.
Öğretmeni güvence altına alamayan sistemin bir an önce artık değiştirilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.
Evet, gayet açık mesajı aldınız. Şimdi gelelim. İsyas Oteli'ni hatırlıyorsunuz Adıyaman'da. Kıbrıslı bir sporcu öğrenci grubu ve yakınları sorumlu kamu görevlileri de yargılansın diyor.
Çocuğumu çok özledim. Onu çok özledim.
445 gündür en değerlilerimiz yanımızda değil.
Kamu görevlileri hakkında hala iddianame düzenlenmedi. Korunup kollanmaya devam ediyorlar.
14 ay aşkın süredir adalet arıyor aileler. 6 Şubat depremlerinde 72 kişiye mezar olan İsyas Otel için açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Otelde hayatını kaybeden tur rehberlerinin ve şampiyon melekler olarak anılan Kıbrıslı genç sporcuların aileleri Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydi.
Birinci suçlu bu otelde sahipleri ve fennü mesullerdir. İkinci suçlu da bu yapı ruhsatlarına imza veren kamu görevlileridir.
3 defa mühürlenen bir oteli nasıl tekrar açıp içine insanları alıyorsunuz onu da bilemiyorum ben.
15 saniye içinde zaten otel yıkıldı. Çıkarıldıktan sonra enkazın üzerinden etrafa baktım ve yani koskoca katlı binanın tek katı olduğunu gördüm.
Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depremde 17 saniye içinde yıkıldı İsyas Otel. Turist Rehberleri Birliği'nden 40 kişilik grup ve Adıyaman'a voleybol turnuvası için giden Kıbrıslı öğrenciler de oteldeydi. 72 kişi hayatını kaybetti. 3'ü tutuklu 11 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Öyle çıkarttılar yavrumuz zaten. Otel yıkılması hepsi ölmüş, boğularak ölmüş, çocuklarımız nefes alamaz.
Bütün ahlaksızlara, bütün katillere karşı, bütün bu düzene karşı bütün savaşımızı vereceğiz. Çünkü bizim meleklere verilmiş sözümüz var.
Bu dava artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davasıdır.
6 Şubat depremlerinin sembol davalarından biri Adıyaman'daki İsyas Otel davası ikinci duruşmasında aileler içeride adalet arayışlarını sürdürürken adliye önünde de hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve taleplerin yazılı olduğu pankartları var. Bu duruşmada artık dosyanın kapsamının genişletilmesine ve kamu görevlilerinin de sorumluluklarının ortaya çıkarılması ve yargılanmasını istiyor aileler.
aileler.
İlk duruşma sonrası Gazi Üniversitesi imzalı ek rapor sunulmuştu mahkemeye. Ailelerin avukatları raporun hatalı bilgiler içerdiğini savundu. Bir değerlendirme raporu daha sunuldu.
Biz bu raporları mahkeme heyetine sunduk. Bugün duruşmanın bir kırılma noktasıdır.
İlk inşaat sırasında binada yükseklik sınırı aşıldı. Perde duvar kullanılması gerekliliği dikkate alınmadı. 1975 yılındaki yönetmeliğe bile uyulmadı. 2001 yılında bina otele dönüştürülürken eklenen iki asansör de yapının göçmesinde etkili oldu bilirkişi raporuna göre. Yani yönetmelikler hiçe sayılmasına rağmen projeler onaylandı. Denetimsizlik de eklenince facia kaçınılmaz oldu. İsyas Otel davası 12 Haziran'a ertelendi.
Tüm sanıklar olası kasla insan öldürmek suçundan yargılanmalı. Talebimiz açık. Adalet mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz.
Evet, fotoğrafta dikkatinizi çekeyim. Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'dır. Ve bu artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davasıdır dedi. Bizim başbakanımız 53 bin insanımız öldü, can verdi. Bizim başbakanımız yok. Biz kaldırdık başbakanlığı. Osmanlı'da sadrazam vardı, bir başbakan vardı. Şimdi o bile yok. Diğer kamu görevlileri, sorumlular hiçbiri ortalıkta yok. Evet, bir kadın cinayeti ve katil cinayeti ya da katil zanlısı cinayeti itiraf etti.
Allahu Ekber.
Bana telefon açtı. Ondan sonra Selin'in öldüğünü, intihar ettiğini söyledi. Direkt eve gittim.
Kızınız kendini öldürdü diyerek akrabalarını aradı. Ama gerçek bambaşkaydı. Evli ve 3 çocuk babası müteahhit, 9 yıldır birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın'ı öldürdüğünü polis sorgusunda itiraf etti.
Öldürülmesinin ardından intihar süsü verilen 39 yaşındaki estetisyen Selin Yalın'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yukarıya çıktık. Çıktığımız zaman da tabii gördüğümüz manzara, kızcağız koltukta yatıyordu. Üstü örtülü bir vaziyette yatıyordu. Kendinin yapmadığını, kız kendi intihar ettiğini söyledi bize. İşte kendini yere falan atıyordu, bu yerlere vuruyordu.
İstanbul Kartal'da 39 yaşındaki estetisyen Selin Yalın, 47 yaşındaki müteahhit Ömer Ö'nün silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Genç kadını katleden Ömer Ö, hiçbir şey olmamış gibi kadının eniştesini aradı. Selin Yalın'ın intihar ettiğini söyleyerek eve çağırdı.
Yolda giderken 155'i ben aradım. Çünkü polisi aramadığını söylemişti bana. 112 ambulansı acili ben aradım.
Enişte Mesut Toay polislerle birlikte eve girdi. Selin Yalın elinde silahla yerde yatıyordu. Etrafta 8 boş kovan vardı. Olay önce intihar olarak değerlendirildi ama polisler şüphelendi. Sorguda işlediği cinayeti itiraf eden evli ve 3 çocuk babası müteahhit Ömer Ö tutuklandı.
Kavgalar oluyordu, tartışmalar oluyordu. Ama bu boyuta geleceği, öldüreceği, cinayete gideceği hiçbir tanemizin aklına gelmezdi.
Muğla Marmaris'te de 35 yaşındaki İlknur Çetin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak katledildi. AİK ile İlknur Çetin sokakta karşılaştı. Önce tartıştılar, ardından AİK yanındaki bıçakla genç kadını defalarca bıçakladı. Cinayetin ardından üzerindeki kanlı giysileri değiştirmek için kaldığı aparta gitti. Temiz giysiler giyerek uzaklaştı. Çok geçmeden gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti. Tutuklandı.
Çöl tozuna dikkat.
İstanbul Göztepe şu an yoğunluğun en fazla olduğu yer. Evet, yani sağlıksız.
Bugün biraz daha iyi. Herhalde rüzgar var, dağıtma bilemiyorum ama dün felaketti.
Nasıldınız?
Of, çok halsiz, baş ağrısı, tıkanıklık, nefes alamama, alerjik astımım var.
Gerçekten kaç gündür halsiz, yorgunum da ama bilmiyorum, çöl tozundan mı nedense bilemiyorum.
Hiçbir rahatsızlığınız yoksa bile çöl tozlarına maruz kaldığınızda tıpkı nezle, grip benzeri, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi bir takım yakınmalara yol açabiliyor. Ama asıl sorun kronik hastalığı olanlarda.
Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu akciğer hastalığı olanları,
astım ve KOAH hastalarını çok etkiledi. Meteoroloji 35 il için sarı kodlu toz uyarısı yaptı.
Özellikle kronik akciğer hastalığı olanlarda hastalıklarına bağlı şikayetleri artmakta. Hatta bu hastalıklara bağlı ölümlerin arttığı gösterilmiş.
İlaçlarımı alıyorum ve dışarıya çıkarken maske takıyorum.
Gözlük takıyorum.
Gözlerimi çünkü çok etkiledim.
Görüş alanımızda görmüyoruz ama yoğun olduğu zaman sarı, hafif kahverengimsi bir görüntü alabiliyoruz atmosferde.
Çöl tozu gözle görülmüyor ama sarımtırak renk ve hava kirliliğinden hissedilebiliyor. Ulusal hava kalitesi izleme ağı da yoğunluğu bize bildiriyor. İşte şu anda Bakırköy'deyiz ve buradaki çöl tozu yoğunluğu orta seviyede.
Oğlum etkilendi, alerjik bir durumu var. Kuru bir öksürük, burun tıkanıklığı, hapşırma bolca.
Son günlerde bayağı bir baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk hissettim ben de.
Hiçbir rahatsızlığı olmayanlarda tıpkı grip ve soğuk algınlığı benzeri sıkıntılar yaşıyor çöl tozu yüzünden. Profesör Doktor Hasan Bayram ve Gaziantep Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanı Güneydoğu Anadolu bölgesinde son 5 yıllık dönemi inceledi. O araştırmaya göre doğudaki şehirlerde kronik akciğer hastalığı olanlar için durum çok daha ciddi.
Çöl tozu fırtınalarının yoğun olduğu dönemlerde astım, KOAH dediğimiz kronik nefes darlığı, yine çeşitli kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin arttığı gösterilmiş.
Zaten sıcaktan nefes alamıyorduk. Bu toz bulutu da nefes almamızı daha da zorlaştırmaya başladı.
Alerjik bir durumum var. Akşamları biraz oluyorum, tıkanıyorum.
İnsan sağlığını olumsuz etkileyen çöl tozu tarlalara ise bereket getiriyor. Bitkiler için yararlı besin elementlerini barındıran çöl tozu uzmanlara göre doğal bir gübre.
Asıl olan tabii çölleşmenin önlenmesi, küresel iklim değişimini durduracak önlemlerin alınması.
Bu akşam Orta Sayfa akşamı. Kaçırmayın efendim. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim bizden sonra Gaddar var. Yeni bölümüyle. Diziden sonra Orta Sayfa akşamı. Kaçırmayın. Gülbin Tosun'a da hafta sonu kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar.